Ayrım 11, sayfa 113. Zekeriya'yı Haydarpaşa garında bekliyorum. Peronda bir aşağı bir yukarı dolaşıyorum. Tren geldi. İki süngülü jandarmanın yanında trenden iniyor. Adeta ihtiyarlamış. Beni görünce boynuma sarıldı, ağlıyor. Ben de ağlıyorum. 5-10 dakika konuşmamıza imkan verdiler. Kendisine üzülmemesini, dergileri çıkarmaya devam edeceğimi söylüyorum. O bu badireyi bu kadarla atlattığına memnun. Onu o gece polis müdürlüğüne götürdüler. Ertesi günde Sinop'a sevk ettiler. Kütüphaneye geliyorum. Resimli Ay'ın ortağı Sudi Bey bu durumda dergilerin çıkamayacağını söylüyor ve ekliyor. Mahkum bir adam dergi çıkaramaz. İmtiyaz sahibi olamaz. Bundan başka böyle bir durumda bayiler para göndermez. Zararın neresinden dönülürse kârdır. O Zekeriya'nın yokluğundan faydalanarak dergileri kapatmak, mevcut sermayenin üstüne konmak istiyordu. Cevap veriyorum. Sahibi imtiyaz bulunacak. Bayiler de para gönderecek Sudi Bey. Bu konuşmadan sonra Resimli Ay'ın imtiyazını Nebizade Hamdi Bey üzerine aldı. Dergiler çıkmak üzeredir. Bayilere kendi imzamla mektuplar gönderiyorum. Bu zor durumda bana yardım etmelerini, dergilerin yaşamasını sağlamak için paraları günü gününe göndermelerini rica ediyorum. Aldığım cevaplar çok cesaret verici. Okuyuculara da bir çağrı yayımladım. Zor durumumuzu anlattım, yardımlarını diledim. Günler geçiyor, dergiler satılıyor, hatta satışları artıyor. Fakat Sudi Bey hala bana bayilerden para gelmediğini söylüyor. Elime çocukların geçimine bile yetmeyecek kadar bir para veriyor. Zekeriya'ya para göndermiyor. Bayilerden aldığım cevaplar arasında Samsun'da Halk Kütüphanesi sahibi Kökçüzade mektubunda şöyle diyordu. Eğer dergileri yayınlamak için paraya ihtiyacınız varsa ben göndermeye hazırım. Bundan cesaret alarak Resimli Ay'a, Resimli Perşembe'ye ait paranın doğrudan doğruya Sinop'a Zekeriya Bey'e gönderilmesini rica ettim. Aldığım cevap şu. Eğer Zekeriya Bey'in geçimine Resimli Ay ve Resimli Perşembe geliri yetmezse ben kendisine istediği parayı gönderebilirim. Mektubu okurken gözüm yaşarıyor. Okuyuculardan aldığım mektuplar da öyle. Okuyuculara ve Kökçüzade'ye beslediğim minneti buraya yazmadan geçemiyorum. Zekeriya'nın geçimini sağlamıştım. Fakat dergiler büyük bir başarıyla yayınlandığı halde kitapçı bana para vermekten çekiniyordu. Bayilerden para gelmiyor. Elde döndürecek sermaye yok. Buraya sermaye eklemek gerek. Salih Münir Bey sermaye vermeye hazır. Onu da ortak edelim diyor. İkisi birden beni sıkıştırıyorlar. Zekeriya'ya yazıyorum. Sermayeye ihtiyaç yok. Sudi Bey'in hesaplarını kontrol edin diyor. Bu cevap ağabeyimin dediği gibi Babı Ali kurtlarını memnun etmiyor. Salih Bey göğsüme tabancayı dayıyor. Eğer beni dergilere ortak etmezseniz bu tabancayı başında patlatırım. Ben durumdan kimseye söz etmiyorum. Ağabeyim duyarsa dergileri kapatacağını, beni Sinop'a göndereceğini biliyorum. Fakat iş öyle bir hale geliyor ki ben evin kirasını ödeyemiyorum. Çocuklarımı geçindiremiyorum. Zekeriya hesapları kontrol ettir diye beni sıkıştırıyor. Sudi ve Salih Beylerin muradı beni bıktırmak, dergiden atmak, işe kendileri sahip olmaktır. Benim sabrım, dayanmam hiçbir fayda sağlamıyor. Aldığım parayı eve çocuklara bırakıyor, gündüzleri peynir ekmek yiyorum. Haftada iki gün kütüphanenin karşısındaki piyazcıdan fasulye piyazı ve ciğer salatası getirtiyorum. Bunlar ziyafet yemeği. Kütüphanede Mehmet isminde bir genç var. Mehmet uzun boylu, incecik bir köy çocuğu. İlkokulu bitirmiş. Paketleri bağlıyor, sokak işlerini yapıyor. Bir gün yanıma yaklaşıyor. Sabiha Hanım, Sudi Bey sizi aldatıyor. İki defter tutuyor. Biri doğrudan doğruya bayi defteri, ikincisi size ve hükümete gösterilecek defter. Vergi kaçırmak için ayrı defter tutuyor. Bayilerden para geliyor fakat sizden saklıyorlar. Artık durum dayanılacak gibi değil. Hesapların kontrol ettirilmesi için ağabeyime başvuruyorum. Küçük ağabeyim Mecdi Eren geliyor, tüccar. Mantar yutacak gibi değil. Sudi Bey hesapları göstermiyor. Bu yüzden büyük ağabeyim avukat Celal Deriş mahkemeye başvurmaya karar veriyor. Bu güçlükler içinde yayınlar devam ediyor. Ben dava yürürken dergileri çıkarabileceğimi sanıyordum. Öyle olmadı. Dava açılır açılmaz mahkeme bir naipler heyeti seçti. Bu heyetin başında üniversite profesörlerinden Sıddık Sami Bey vardı. Ben mürettiphanede sayfa bağlıyorum. Heyet üyeleri içeri girdiler. Mahkeme bitinceye kadar resimli ay ve resimli perşembeye ait her şeyin, mürettiphanenin, kağıtların, hesap defterlerinin bir odaya kapatılıp mühürleneceğini, dergilere istersen başka bir yerde devam edebileceğimi bildiriyorlar. Karşıdan seyrediyorum. Yangından mal kaçırır gibi evrakın, demirbaş eşyanın mürettiphaneye taşınmasını seyrediyorum. Ne bulurlarsa götürüyorlar. Dergilerin eski koleksiyonları bir dağ gibi üst üste yığılıyor. Mürettiphane kasaları kapatılıyor. Mürettipler önlüklerini bile alamadan dışarı çıkıyorlar. Kapının üstüne bir kilit, kilidin üstüne bir mühür basıyorlar. Ağabeyim de orada. Ben çocukları ölmüş bir ana gibi üzgünüm. Ağabeyim. Ne üzülüyorsun diyor. Bu pis adamlardan kurtulman lazım. Üzülüyorum çünkü bu şartlar altında dergiler artık çıkamaz. Üzülme. Ben sana gereken sermayeyi vereceğim. Sen git kendine bir oda, bir de matbaa bul. Naipler heyeti ellerimizi sıkarak ayrılıyorlar. Onlara ölü yıkayıcılar gözüyle bakıyorum. Her şeyi gömmüşler. Yalnız bana gelecek nüshalar için hazırlanan yazıları bırakmışlar. Ben çekmecedeki yazıları bir dosyaya koyuyorum. Ayaklarım geri geri gidiyor. Kütüphaneden çıkmak istemiyorum. Abim fırsatı kaçırmıyor. Ben sana bu kurtlar seni yerler dememiş miydim? Evet demiştin. Fakat ben başladığım işe devam etmeliydim. Kütüphaneden çıkıyoruz. Abim önde, ben arkada. Hayri Bey, Recep, diğer mürettipler hep beraber. Mehmet arkamdan koşup geliyor. Eğer dergileri çıkarmaya devam edecekseniz ben sizinle çalışmaya hazırım. Hemen anlaştık. Uzun ve çetin bir çalışmadan sonra ben elimde bir dosya, 10 parasız Baba Ali Okşu'nu iniyorum. Sayfa 117, Resimli Ay. İstanbul kazan Mehmet Kepçe. Harıl harıl oda arıyor. Kitapçılar ve matbaalar çevresinde uzağa gidemeyiz. Son Telgraf gazetesinin çıktığı bir binada bana bir oda buluyor. Dizme ve baskı için Tevhid-i Efkar Matbaası müdürüyle anlaşıyoruz. Yeni odam kocaman. Yerden tavana kadar uzanan pencereleri var. Fakat oda tam takır. Camlar perdesiz. Ağabeyim bir yazı masası gönderiyor. Sandalye yok. Dergileri gününü geçirmeden çıkarmak istiyorum. Yazıları masaya eğilmiş iki büklüm yazıyorum. Matbaa müdürü resimli ay yazılarının en geç 15 gün sonra verilmesini şart koşmuştur. Resimli perşembenin yazıları baskıdan 3 gün evvel verilecektir. Resimli ay için verilen vadenin bir haftası geçmiştir. Yanımdaki odada Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun dipnot 1. İzmir zenginlerinden, sonraları mebus ve devlet bakanı olmuştur. Yanımdaki odada Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun Hareket dergisi çıkıyordu. Odamın kapısı açıktı. Benim ayakta yazı yazdığımı görmüşler. Sağ olsunlar bir sandalye getirdiler. Fakat iş bu kadarla bitmiyordu. Basılan dergileri koyacak bir dolap, bir etejer bile yok. En önemlisi Suudi Bey derginin Resimli Ay adı altında çıkamayacağını, mahkeme bitinceye kadar bu adın kullanılamayacağını bildiriyor. Kanun öyleymiş. Şimdi derginin adını değiştirmek, yeni bir imtiyaz sahibi bulmak gerek. Ankara'ya Nebizade Hamdi Bey'e yazıyor, Resimli Ay yerine Sevimli Ay imtiyazını üzerine aldığını bildiren bir belge göndermesini rica ediyorum. Eşya ve kağıt almak için abimden para istiyorum. Her şey yolunda. Fakat en büyük zorluk çözülmemiş. Dergiler basıldıktan sonra göndermek için bayilerin adresleri elimde yok. Mehmet eşya almakla meşgul. Ben harıl harıl yazıyorum. Bir yandan da dergileri nasıl göndereceğimi düşünüyorum. Mehmet gelince derdimi açıyorum. O sevinçle haber veriyor. Ben kütüphaneden ayrılırken eski bir bayi defteri vardı, onu aldım. Dergiye bir ilan koyar, yeni bayilerin adreslerini de isteriz dedi. En büyük güçlük çözülmüştü. Hemen bayilere birer mektup yazıyorum. Resimli Ay'ın hikayesini anlatıyorum. Sevimli Ay dergisinden ne kadar istediklerini soruyor ve yardımlarını istiyorum. Bayilerden aldığım cevaplar müsbet. Resimli Ay'dan ne kadar nüshe alırlarsa o miktarın gönderilmesini, eğer sermayeye ihtiyaç varsa göndereceklerini bildiriyorlar. Bu Resimli Ay'ın Resimli Perşembe'nin okuyucular arasında gördüğü rağbetin bir sonucuydu. Resimli Ay hazırlandı. Derginin kapaklarını ressam Hayri Bey isminde bir zat yapardı. Bu nüsha için bana bir kapak resmi getirdi. Bir gelin resmi. Kapağı elime aldım, kahkaha ile güldüm. Tam Hayri Bey, ben de bir düğün içindeyim. Bu gelin resmi bu nüshaya pek yaraşacak dedim. O da güldü. Sayfaları bağlamak üzere Tasviri Efkar Matbaasına gittim. Matbaanın Yunus Efendi isminde bir baş mürettibi vardı. 50 senelik bir mürettip. Kısa boylu, şişman, sert bakışlı bir adamdı. Önünde meşin mürettep önlüğü, başında beyaz takkesiyle eski mürettip tipinin bir örneği. Benim yazıları getirdiğimi görünce hayretle yüzüme baktı. Bu sayfaları siz mi bağlayacaksınız dedi. Evet, bir yaşıma daha girdim. Hiç kadın sayfa bağlar mı? Cevap vermiyorum, mizampajı gösteriyorum. Zekeriya resimli ayı yeni bir usulle çıkarıyordu. Sayfaların arasına resimler koyuyor, yazıların sonu arka sayfalara aktarılıyordu. Ben de aynı tekniğe göre mizampajı yapmıştım. Yunus Efendi mizampajı görünce elinden cetvelini attı. Ben böyle sayfa bağlamam dedi. Mürettip Hayri Bey bağlıyor. Hayri Bey'in ervahına dedi. Mürettiplik sanatı ne olacak? 100 yıllık geleneklerimizi kenara mı atacağız? Bu sanata bir ihanettir. Ben yapamam. İdareye çıktım. Matbaa müdürüne durumu anlattım. Beraberce aşağı iniyoruz. Yunus Efendi bizi görünce yüzünü ekşitiyor. Müdür, bu yazılar hanımefendinin istediği gibi dizilecek, bağlanacak dedi. Mukavelemiz var. Yunus Efendi istemeyerek işe koyuluyor. İkide bir la havle çekiyor, hiddetle yüzüme bakıyordu. Sayfa 119, savcılıkta. Dergi büyük bir başarıyla çıkıyor. Fakat savcılar, Sevimli Ay'da çıkan yazıları pertavsızla süzüyorlardı. İkide bir savcılıktan çağrılıyorum. Bir gün evimde çayımı içemeden idarehaneye gelmiştim. Binanın önünde elbisesi kordonlu, yüzüğü süvarlak, mahkeme mübaşirini görünce yüreğim hopladı. Gene mi davet? Evet, savcı bey sizi görmek istiyor. Omzuna dokundum. Allah aşkına, yukarıda çayımı içinceye kadar gelme. Mübaşir sözümü dinledi. Çayımı henüz bitirmiştim ki odaya girdi. Savcı dergide çıkan Doğu'nun kontrolü başlıklı bir yazı yüzünden beni çağırıyormuş. Yazıyı takma bir erkek adıyla ben yazmıştım. Savcıya gitmeden arkadaşlarla konuştum. Hepsi bu yazının benim tarafımdan yazıldığını, belirtmenin doğru olmadığını, bir kadının bu konuya dokunmasının kötü karşılanacağını söylediler. Teyzemin oğlu İbrahim Refik de oradaydı. Yazıyı ben üzerime alırım dedi. Soruşturmadan sonra mahkeme başladı. İbrahim bir avukatla beraber mahkemeye gitti. Savcı bu yazının devletin nüfus siyasetine aykırı olduğunu, nüfusun kontrolünün kanunla yasak edildiğini söylemiş. Yazı sahibinin cezalandırılmasını istemiş. Mahkeme savunmaya kalmıştı. Avukatın inancına göre kurtuluş yoktu. Ben vicdan azabı içindeyim. Benim yüzümden bir başkası mahkum olacaktı. Bu olamaz dedim. Ben mahkemeye çıkacak, yazıyı yazdığımı itiraf edeceğim. Dostların hepsi karşı koydular. Siz mahkum olursanız dergiler de çıkmaz. Özellikle yazıyı sizin yazdığınızın bilinmemesi lazım. O devirde kadınların cins meselesi üzerinde ilmi bir yazı yazması da ayıp sayılıyordu. Mahkeme sonuçlandı. İbrahim ticaretle meşgul bir adam olduğu, yazıcılıkta tecrübesi olmadığı için 150 lira para cezasına mahkum edildi. Şimdi bu yazıları yazarken memlekette doğumun kontrolü konusunun açıkça savunulduğunu, kadın doktorların bu konuda yazılar yazdığını, hatta bunun hükümet programına girdiğini okuduğum zaman hayretler içinde kalıyorum. Cağaloğlu'ndaki Paşa Konağı'nı bırakmış, Şişli'de annemin oturduğu eve yakın bir apartmana geçmiştim. Çocuklarıma annem ve Zekeriya'nın teyzesinin kızı Ayşe Hanım bakıyorlardı. Ben sabah 8'de evden çıkıyor, gece saat 10'da geliyordum. Çocuklarımın yüzünü göremiyordum. Pazar günleri öğleye kadar evde kalırdım. Çocuklar sabah erkenden yatağıma geliyor, beni öpüyor, seviyor, yanımdan ayrılmak istemiyorlardı. Ayak yoluna bile arkamdan geliyorlardı. Babalarına hasrettiler. Anaları da sanki sürgündeydi. Çocuklarıma Ayşe Hanım analık yapıyordu. Bu satırları yazarken çok genç yaşında ölen çocuklarımın bu ikinci anasını rahmetle anıyorum. Sayfa 121. Resimli Ay'ın ikinci devresi. 1925 yılının ortalarında Zekeriya 1,5 yıl kaldığı menfaasından döndü. Cumhuriyet'in yıl dönümü münasebetiyle çıkan genel aftan faydalanmıştı. Sevimli Ay tekrar Resimli Ay oldu. 1,5 yıl bütün zorluklara dayanarak çıkan dergi halktan gördüğü rağbet sayesinde eskisinden daha fazla basılıyor, satılıyordu. Zekeriya döndükten sonra ağabeylerimin ortaklığı ile Resimli Ay Limited şirketi kuruldu. Çocuk ansiklopedisi tekrar yayınlanmaya başlandı. Cağaloğlu'na giden yolda kiraladığımız yeni binaya geçtik. Binanın alt kısmı matbaa haline getirildi. Burada yalnız bizim dergiler değil, Reşat Nuri'nin, Vala Nurettin'in, Aka Gündüz'ün, Ercüment Ekrem'in, Mahmut Yesari'nin, Peyami Safa ve diğer yazıcıların eserleri basılıyordu. Böylece Resimli Ay şirketi edebiyatın gelişmesine de hizmet ediyordu. Bu durumda bir değişiklik yoktu. Sürgüne giden diğer gazeteciler de dönmüştü. Fakat İstiklal Mahkemeleri ve Takrir-i Sükun Kanunu'ndan sonra herkes yılmıştı. Gazeteler havadis veriyor, macera hikayeleri anlatıyor. Fakat memleketin kalkınması, devrimin gelişmesiyle ilgili konulara kimse dokunmuyordu. Güzelim hürriyetin eli ayağı bağlı. Fikir, söz, düşünce hürriyeti daha menfaasından dönmemişti. Ötede bir de çıkan dergiler, edebiyat dergileri birkaç nüsha çıkıp kapatılıyordu. Çarpışan fikir akımları yoktu. Devrimin ideolojisi bile tartışılamıyordu. Atatürk'ün cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, laiklik prensipleri anayasaya girmişti. Fakat bu prensiplerin kavramını meclisteki gericiler, hatta Atatürk'ün etrafını saran kadro dahi açık bir şekilde anlamış değildi. Üst yapıda reformlar yapılıyor fakat köyün kalkınması, köylünün eğitimi, sanayileşme, işçi hakları gibi ana konulara dokunulmuyordu. Atatürk'ün bütün samimi dileklerine rağmen gericiler bu prensiplerin hayata geçirilmesine engel oluyorlardı. İlerici görünen kadro dahi devrimler artık bitmiştir diyorlardı. Milli Kurtuluş Savaşı'ndaki heyecan sönmüştü. Devletçilik Atatürk'ün hedef tuttuğu amaçtan ayrılmıştı. Mustafa Kemal devletçilik prensibiyle Türkiye'yi yabancı sermayenin ekonomik baskısından kurtarmış, ekonomide bağımsızlık sağlamak amacını ileri sürmüştü. Türkiye'yi kendi kaynaklarıyla emperyalistlere borçlanmadan kalkındırmak istiyordu. Nasıl ki uzun zaman memleketlerden borç alınmadı. Fakat devletçilik, gericiler, çıkarcılar elinde milli zengin yetiştirme politikası şeklinde anlaşıldı. Bu politika Türk sermayedarlarıyla azınlık sermayedarlarını korumak hedefini güttü. Sanayileşme konusunda özel teşebbüsün kuramayacağı sanayi devletin kurması, aynı zamanda özel sermayeye yatırımlarına devletin ortak olması, devletin kredi vermesi kabul edildi. Özel sermaye yatırımları ancak kendisine kâr, gelir sağlayan alanlara yapıldı. Sanayileşme gereği gibi gelişmedi. Devlet işletmeleri zarar veren kuruluşlar haline geldi. Böylece devletçilik prensibi servet kaynaklarını halk yararına millileştirme amacından uzaklaştı. Sermayedarların gelişmesine hizmet eden bir nitelik aldı. Gelişme seyrinde ticaret burjuvazisi yine yabancı sermaye ile işbirliği kurmaya önem verdi. Yavaş yavaş yabancı sermayenin memlekete girmesine sebep oldu. Bu sermaye açıktan açığa giremiyor, kurulan şirketlerde sermaye Türk sermayesi olarak gösteriliyordu. Özellikle İş Bankası kurulduktan sonra bu işbirliği daha da arttı. Komprador burjuvazisinin temelleri o devirde atıldı. Dış sermayeye komisyonculuk edenlerin villaları, apartmanları yükseliyor, işçi ve köylü arasında sosyal sefalet, emekle sermaye arasındaki zıddiyetler artıyordu. Kurulan milli bankaların devlet işletmelerinin idare meclislerine halk partili kodamanlar, mebuslar yerleşiyordu. İş kanunu meclis çekmecelerinde uyutuluyor, işçilerin teşkilatlanması, sendika kurma hakları her gün biraz daha daralıyordu. Toprak kanunu rafa kaldırılmıştı. Köy ise balta girmemiş bir orman. Üretim araçları hala karasaban. Ziraati makinalaştırma, istihsali artırma, köylüyü topraklandırma konuları ikinci planda geliyordu. Oysa topraksız, az topraklı köylüler bir karış toprağı için ormanları yakıyor, toprak ağaları topraklarını birbirlerinin aleyhine genişletmek için birbirleriyle savaşıyorlardı. Derebeylik artıkları, ağalar hala köylüyü büyük ölçüde sömürüyorlar. Köyde okul az, öğretmen yok. Sanayileşme de aşağı yukarı bu ölçüde artıyor. Dağınık yerlerde tek tük fabrikalar kuruluyor. Yatırımlar bir plana göre değil, sahibine kâr getiren alanlara akıyor. İşçiler bu fabrikalarda sosyal sigortadan, sağlığı koruyacak şartlardan, emeğin sömürülmesini önleyecek kanunlardan yoksun, ecir gibi çalışıyorlar. Tek tük yapılan grevler de devletin polisi, patronları koruyor. İdareciler memlekette sınıf kavgası yoktur diyorlar. İşçinin haklarını savunmasını önlüyorlar. Sınıfsız toplum sözü, burjuva sınıfının gelişmesi, işçi sınıfının ezilmesi manasını ifade ediyor. Bu sınıfın gelişmesini, teşkilatlanmasını baskı ile önlüyorlar. Dar gelirli memur, esnaf, sanatçı büyük bir geçim zorluğu içinde. İşte resimli ay ikinci devresine bu şartlar altında girdi.